أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Fatiha'yı işleyeceğiz. Fatiha adı üzerinde açan demek. Fatih kelimesi onun müennesi yani Fatiha bir şeyi açan kitabın ön sözü gibi yani. Nasıl ki bir kitabın ön sözü olur, mukaddimesi olur. Aynı şekilde Kur'an'ın da ön sözü. Bu Kur'an'ın hangi maksatla gönderildiğini açıklayan, özetleyen bir bakıma kitabın özeti gibi. Ondan dolayı Fatiha denilmiştir. Kur'an'ın anasıdır. Ümmül kitaptır. Kitabın anasıdır. Nasıl ki ana yol deriz. Yani her yol oraya çıkar. Mesela Mekke şehirlerin anasıdır. Bunun gibi kitabın da anası Fatiha'dır. Ondan dolayı bu isimle isimlendirilmiştir ve Kur'an'a açtığımız zaman Fatiha ile başlıyor aynı zamanda. Başlangıç suresi ve kitabın ana meselelerin hepsini ihtiva eden Kur'an'ın neden nazil olduğunu bir tek Fatiha ile bile insan anlayabilir. Ve Fatiha Kur'an'dan ilk olarak nazil olmuş, tam sure olarak nazil olmuş ilk suredir. Yani Alak suresinin ilk 5 ayeti nüzul sırası olarak ilk gelendir. Ama o surenin bir kısmıdır, tamamı değildir. Fatiha ise tam olarak nazil olmuş olan ilk suredir. O yüzden bazı rivayetlerde Kur'an'dan işte öncelikle Fatiha nazil olduğu gibi bir takım rivayetler görebilirsiniz. Bunun manası yani Alak suresinin ilk 5 ayeti hani ilk nazil olan ayetler değildir demek değil. Evet Alak'ın ilk 5 ayeti ilk nazil olandır. Ama o bu rivayetlerde Fatiha ilk nazil olandır dendiği zaman kastedilen şey tam sure olarak ilk nazil olandır. Çünkü Alak 19 ayettir ama ilk 5 ayeti sadece önce gelendir. Onun için tam bir sure olarak nazil olmamıştır Alak suresi ilk başta yani tam bir sure değildi. Ama Fatiha tam bir sure olarak nazil olmuştur. Onun için yani iki rivayet, işte bir rivayette Alak suresinin baş tarafı önce nazil oldu, bir başka rivayette işte Fatiha önce nazil oldu diye görürseniz şaşırmayın. Bunlar birbirine zıt rivayetler değildir. Doğru anlamak lazım. İlk nazil olan Alak suresinin ilk 5 ayeti ama tam bir sure olarak nazil olmamıştır yani. Onun için Fatiha deniyor. Yani tam sure olarak nazil olmuş ilk sure. Ve Allah Azze ve Celle kitabına başlayan kimselere, okumak isteyen, kitabı anlamak isteyen kimselere bir bakıma da dua öğretmiş oluyor. Daha kitabın başında hemen ihdinas sıratal mustakim demiş oluyorsunuz. Bu bir duadır. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et demiş oluyoruz. Ve öyle diyoruz. Sırat-ı müstakimi Allah'tan istiyoruz. Allah da bize ondan sonra kitabında sırat-ı müstakimi göstermiş oluyor. Sen sırat-ı müstakimi istedin. Hidayete ermek istedin. İhdinas sıratal müstakim dedin. Doğru yola hidayet et dedin. Ondan sonra Bakara başlıyor. Elif, la, mim, zelikel kitab, la raybe fih, huden lil muttakin. Bu kitap, ondan şüphe yoktur ve o muttakiler için hidayet kaynağıdır. Yani biz hidayeti Allah'tan istedik. Allah da bize işte hidayet bu kitaptır demiş oluyor. Yani surelerin tertibi, Kur'an'daki tertibi rastgele değildir. Neden Fatiha'dan sonra Bakara yerleştirilmiştir? Nasıl bir bağlantı vardır arada? İşte bağlantı böyledir. Yani biz Allah'a dua ediyoruz. Fatiha bize dua etmeyi de öğretmiş oluyor. Daha yani işin başındayken, ya Rabbi, yani Kur'an okumaya başlayan kimse Allah'a dua etmiş oluyor. Ya Rabbi diyor, ben bu kitabı okuyorum. Benim maksadım doğru yolu bulmak. Böyle dua etmeyi öğreniyor ve ne için dua etmesi gerektiğini de öğreniyor. Yani mal mülk için dua etmiyor. Makam için, şan şöhret için dua etmiyor. Bunların hepsi fani şeylerdir. Bütün zenginler ölüp gidiyor. Bütün makam sahipleri ölüp gidiyor. Ne için dua etmemiz gerektiğini de bize öğretiyor. Her şey boş. Sonuçta sırat-ı müstakim üzere yaşadıysan, öyle canını verdiysen kurtuldun. Yoksa istersen padişah ol, sonunda rezil rüsvay olarak cehennemde ebediyen kalırsın. İşte ne için dua etmeliyiz? Yani herkes dua eder de, kimi kendi için dua eder, yani maddi menfaatleri için, nefsi için dua eder. Kimi yine kendi için dua eder ama ahireti için dua eder. İnsanca yaşamak için, medenice yaşamak için, sırat-ı müstakim üzere yaşamak için dua eder. Kimi çoluk çocuğu için, onların para kazanmasını, zengin olması, işlerinin iyi gitmesi, iyi bir okul kazanması için dua eder. Kimi çocuklarının sırat-ı müstakim üzere yaşaması için dua eder. Hangi dua makbuldür yani? Hangi dua iyidir, mantıklıdır? İşte Allah Azze ve Celle bize onu öğretmiş oluyor. Yani ne için dua etmelisiniz? Ne için değer yani? Ve ne için değmez? Demek ki duadan duaya fark var. Yani ellerimizi kaldırdığımızda ne diye dua ediyoruz bir düşünelim. Kendi kurtuluşumuz, dünya ve ahiret kurtuluşu, ümmetin kurtuluşu, sırat-ı müstakim üzere yaşamak gibi şeyler için mi? Yoksa nefsani şeyler için mi? İşte burada bize ne için dua etmemiz gerektiği de öğretiliyor. Ve bir adı da Sebul Mesani'dir. İki kere okunan yedi demek yani. Tekrar edilen yedi ayet yani. Fatiha yedi ayettir. Fakat yani bu yedi ayet sayılırken besmele sayılacak mı, sayılmayacak mı? Onunla beraber mi yedi ayettir? O olmadan mı yedi ayettir? Tartışmalıdır. Ancak yedi ayet olduğu kesindir. Çünkü hadiste yedi kelimesi geçiyor. Sebul Mesani. Efendimiz bir sahabiye, sana Kur'an'ın en büyük suresini öğreteyim mi? Demişti. O da tabii ki ya Resulallah dedi. Ve mescitten çıkıncaya kadar sana onu öğretmiş olurum inşallah dedi. Mescidin kapısına doğru giderken sahabi heyecanlandı. Dedi ki hani bana bir şey söyleyecektin ya Resulallah. Hani bir şey öğretecektin bana. Efendimiz dedi ki Kur'an'ın en büyük suresi Fatiha'dır. O Sebul Mesani'dir. İki kere yani tekrarlanan yedidir. Yani en kısa namaz iki rekattır. Ve her rekatta okunur Fatiha. Dolayısıyla her rekatta okunduğu için tekrarlanan yedi. Yani 7 ayet. Manasında en az 2 defa okunuyor her namazda. 2 rekat da olsa namaz. Onun için Fatiha tekrarlanan 7'dir. Bundan dolayı ayet sayısının 7 olduğu kesindir. Ama başındaki besmele ile birlikte mi? Ayrıca mı? Yani ayetlerin sayılış tarzında bazen ihtilaf olabiliyor. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdumi aleyhim veleddallin. İki ayet midir, tek ayet midir? Yani birinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin midir? Bismillahirrahmanirrahim midir? Tartışmalıdır. Yalnız 7 ayet olduğu kesindir. Yani sayım tarzı yani bu cümleyi ikiye bölüp de 2 ayet mi sayacağız? Yoksa tek ayet mi sayacağız? Onda ihtilaf edilmişse de 7 ayet olduğu kesindir yani. Çünkü hadis zaten ayet sayısını bildiriyor. 2 kere okunan 7 buyuruyor. Başka surelerin ayet sayısı üzerinde ihtilaf olabiliyor. Ya yani mesela İhlas 4 ayet midir, 5 ayet midir? Aynıdır yani, ama nereden böleceğiz yani cümleyi? Hani rivayete göre tabii. Tahminen değil de. Yani mesela Peygamberimiz lem yelit ve lem yulet deyip durmuş mu? Sonra velem yekun lehu kufuvan ahad. O zaman hani ayet sayısı artacak. Böyle nereden keseceğimiz konusunda rivayetler muhtelif olunca bazen ayet sayısı üzerinde de ihtilaf olabilmiştir. Yani bir okunuş tarzına göre mesela diyelim 152 ayet iken bir sure, mesela öbürünü 153, 154, 155 olabilir. Ondan dolayı Kur'an'ın ayet sayısı 6666'dır demek mümkün değildir. Yani 6000 küsürdür. 6200 küsürdür. Ama bir takım sayış tarzlarına göre o rakam da elde edilebilir. Ama kesin olarak ayet sayısı şudur diyemeyiz. Çünkü Fatiha gibi hepsinin ayet sayısı hadisle belirtilmemiştir. Onun için kesin olarak şu kadardır diyemiyoruz yani. 6000 küsürdür. Yani aynı iki kapağın arasındaki kitap, Kur'an-ı Kerim, şu andaki Kur'an-ı Kerim eksiksizdir. Aynı odur. Ama onu sayarken ikimiz sayım tarzına göre işte bir eksik bir fazla, ama aynı cümleler yani. Aynı kitap. Bu bir sayım meselesidir. Yani sayım yöntemiyle alakalıdır. Gelen rivayetlerde o uzun cümle mesela iki ayet olarak bazen söylenmiş. Bazen de öyle değil. Tek ayet tarzında, tek bir cümle şeklinde söylenilmiş. Böyle olunca tabii o zaman ayet sayısı farklı sayılabiliyor. Ama Fatiha hakkında böyle bir tartışma yok. Onun 7 ayet olduğu ittifaki bir meseledir. İki defa nazil olmuştur diyenler de vardır. Ama ekseriyete göre iki defa nazil olma olayı zayıf bir görüştür. Mekke'de nazil olmuştur. Hem Mekke'de hem Medine'de iki defa önemine binaen ya da bir olaya binaen iki defa nazil olmuştur diyenler de olduysa da ekseriyetin görüşüne göre bu sure Mekki bir suredir. Belki Medine'de de Peygamberimiz bunun üzerinde ayrıca durmuştur. Olabilir. İki kez nazil olmuştur diyenler de olmuştur. Çok ekseriyetin görüşü olmasa da böyle bir şey. Ama iki kere nazil olma olayı caiz görülmüştür yani. Yani önemine binaen bazı şeyler tekrar gelmiş olabilir. Ve Fatiha bir insanın hem kitabı okumaya başlarken kitabın ana konularını anlamasını sağlamaktadır. Yani bu kitabın ana konusu ne olacak? Fatiha'da hem iman var, Allah'ın Rab oluşu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın Rab oluşu var. Hem Allah'a ibadet var. Yani iman var. İbadet de var. İyyâke na'bud. Yalnız sana ibadet edeceğiz. Hem tevhid var bunda. İmani bir yönü var meselenin. Yalnız sana ibadet edeceğiz diyoruz çünkü. Tevhid boyutu var. Tesbih boyutu var. Elhamdülillah. Allah'a hamd. Tesbih boyutu var. Yani iman var, ibadet var. Sonra tabii ki sadece ibadetin Allah'a ait olması aynı zamanda bir ahlaki bir meseledir. Kainatın sahibi O'dur ve O'na yalnızca kulluk edilmesi ve yalnızca O'ndan yardım istenilmesi ve gazaba uğramışların, sapmışların yolunun istenilmemesi, bunlar hem iman hem de ahlakla ilgili meselelerdir. Böylece dinin temel meselelerini içine almış oluyor. O dallin olan ve mağdubi aleyhim olan Hristiyan ve Yahudiler ya da onlar gibi olanlar sapmış ve gazaba uğramış. Onların reddedilmesi, onların yoluna bizi götürme ya Rabbi diye dua edilmesi, onlara karşı ve öylelerine, bütün sapmış olanlara ve gazaba uğramış olanlara karşı bir mücadele azmini doğurur insanda. Bu da, buna da cihat denir. Yani ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaşmış olan, nimet verdiğin peygamberler, alimler, salihler, onların yoluna ulaştır, o sapmışların yoluna ulaştırma denildiği zaman, denilmiş oluyor ki yani onlar bizim düşmanlarımızdır ya Rabbi, bizi onlardan uzak tut, onlar sapmıştır, bizi onlardan uzak tut ve onların yollarını reddetmiş oluyorsunuz. Burada bir redde söz konusudur. Allah'tan başka ilahlar, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık olan sahte ilahlar, ibadet edilen daha doğrusu, layık olan değil de, ibadet edilen sahte ilahlar, bunların hepsinin reddedilişini görüyoruz ve onların hepsinin düşman ilan edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir yönüyle bütün sapmışlara karşı bir cihat hareketi de görünüyor Fatiha'nın içerisinde. Çünkü düşman gösteriyor. Sapık olarak isimlendiriyor. Dallin ve mağdubi aleyhim. Bizi onlardan uzak tut, onların yoluna bizi götürme denilmekle aslında biz onlarla karşı karşıya getirilmiş oluyoruz Fatiha suresi tarafından. Onlarla karşı karşıya getirilmiş oluyoruz. Bu da dindeki cihat anlayışına kısmi bir temastır yani. Alenen cihat edin demiyor Fatiha. Fakat böyle bir ruh kazandırıyor. Sapıkları ve gazaba uğrayanları gösteriyor. Onların yolundan uzak olun diyor. Dolayısıyla da onlarla da mücadele edilmesi emredilmiş oluyor aslında. Üstü kapalı olarak onlardan uzak durun. Dolayısıyla onlar sapıktır ve gazaba uğramışlardır. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyerek sapmıştır. Putlaştırmakla sapmışlardır. Yahudiler de Peygamber öldürdüklerinden dolayı gazaba uğramışlardır. 3000 yıldır da gazaba uğramaya devam ediyorlar. Ara sıra Allah bir soluklanma veriyor, onları toparlıyor tevbe etsinler diye. Şimdiki gibi, ama yine anlamayıp zulme devam ediyor, ahlaksızlığa devam ediyor. Ve hep böyle ola geldi ve sürekli de Allah onlara gazap etti. Ara ara gazaba uğradılar. Böylece Allah bize onları gösteriyor. Bunları göstermek, onlara karşı mücadele edin etmezseniz sizi de dünyayı da sapıtırlar. Dünyada sapıklığı çoğaltırlar demektir. Böylece aslında bir mücadele ruhu kazandırmış oluyor Fatiha aynı zamanda. Evet. Ve insan alemler Rabbinden hidayet istemeyi öğreniyor. Yani ya Rabbi, sen alemler Rabbısın madem, elhamdülillah Rabbil alemin dedikten sonra önce onu söylüyoruz. Ondan sonra madem ki sen böylesin, o halde senden başka bize kimse hidayet edemez. Çünkü alemler Rabbi sensin. Ayetler arası bir bağlantı var yani. Elhamdülillah Rabbil alemin dedikten sonra ileride ihdinas sıratal mustakim. Madem ki sensin, o halde sen bize yol gösterirsin. Hidayeti sen gösterirsin. Demek ki bundan şu anlaşılmış oluyor. Alemler Rabbi olmayanın hidayet yolunu gösterme yetkisi yoktur. Çünkü alemler Rabbısın dedikten sonra bize hidayet et o halde demiş oluyoruz. O halde alemler Rabbi olmayan hangi yetkiyle ve salahiyetle insanlara yol gösterecek, hidayet yolunu gösterecek? Mesela bir ideoloji meydana getirecek. Hangi yetkiyle ideoloji meydana getirecek? Böyle bir yetkisi yok yani. Demek ki insanlara yol gösterme Allah'ın vazifesidir ve ancak Allah'ın kudreti ve ilmi yeter. O yüzden Kur'an-ı Kerim inne aleyna lel huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz de yok, böyle bir ilminiz de yok. Hidayet yolunu gösteremezsiniz yani siz. Dolayısıyla insanoğlunun yeryüzünde kendi kafasına göre bir medeniyet kurma hakkı yoktur. Çünkü onların meydana getireceği medeniyet hidayet olmayacaktır. Doğru bir medeniyet olmayacaktır. Çünkü alemler Rabbi değildirler. Her şeyi bilen değiller. İnsanı tanıyor değiller. İnsanı yaratmış değiller. İnsana yol gösterenin öyle bir varlık olması lazım ki uzayları da biliyor olması lazım. İnsana yol gösteren öyle bir varlık olmalı ki bütün kainatı bilmeli. Gösterdiği yol kainatla uyum içinde olabilmesi için. İnsanın kurduğu medeniyet o yüzden tabiatla çatışır. Çünkü kainatı bilmeyenler tarafından kriterler ortaya konmuştur. Ve insana yol gösterecek olanın gaybı bilmesi lazımdır. Ve insan gaybı bilmiyor ki. Yani bir şey söylese ileride acaba o nasıl bir sonuç verecek bilmiyor ki. Yani bir şeyler söylüyor ama bir kural koyuyor, kanun koyuyor, kriter koyuyor ama ileride nasıl sonuç verecek bilmiyor ki. Onun için Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Yani insan kainatı tanımıyor, insan kendisini de tanımıyor, insan gaybı da bilmiyor. O halde biz Allah'tan, alemlerin Rabbi olan kim ise bizim de Rabbimiz odur. Ondan o halde isteyeceğiz. Rabbin manası nedir? Terbiye eden demek. Yani terbiyeyle insan hidayet yolunu bulur. Demek ki Rab olmayan nasıl terbiye edecek? Biz o yüzden önce Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Önce Allah'ın Rab olduğunu ilan ediyoruz. Terbiye edici, kanun koyucu olduğunu ilan ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki, madem ki sensin Rab olan, o halde sen bize hidayet et. Zaten Rabb'in manası da budur. Yol gösteren, terbiye edendir. Kanun koyandır. Koyduğu kanunlarla terbiye edendir. Madem ki sensin alemlerin Rabbi, her şeyi sen terbiye ediyorsun. Yıldızlardan tut mikroba kadar, hepsi senin dediğin gibi yaşıyor. O halde bizi de sen terbiye et. Bize de sen yol göster. Arıya nasıl ki yol gösteriyorsun, balığa, karıncaya, gökteki gezegenlere, yıldızlara, galaksilere, hepsi kendi yörüngesinde yüzüyorlar. Nasıl onlara yol gösteriyorsan bize de yol göster. Çünkü Rab sensin. Demek ki Rab olmayanın yol gösterme hakkı yok ve yol göstermeye kalkan Rabliğini ilan etmiş olur. Allah'ın gösterdiği yolun dışında bir yol göstermeye kalkanlar yani. Yoksa Allah'ın gösterdiği yolu göstermeye çalışan kendi Rabliğini ilan etmiş olmaz. Zaten Allah'ın emridir bu. Yani bilen herkes bilmeyenlere öğretmelidir. Dolayısıyla bu kendi Rabliğini ilan etmek değildir. Bilmeyene bilen tabii ki öğretecektir. Bu Allah'ın gösterdiği yolun dışında bir yol göstermiyorsa, Allah'ın yolunu açıklıyorsa, kendi Rabliğini ilan etmiş olmaz. Allah'ın Rabliğini ilan etmiş olur. Onun yolunu açıklıyor çünkü. Kendi yolunu değil. Ama Allah'ın yolu dışında bir yol ortaya koyup da insanları ona davet edenler kendi Rabliklerini ilan etmiş olurlar. Kendilerini Rab gibi görmeseler de ya da insanlar onları Rab gibi görmese de. Yapılan şey budur. Fiilen yapılan şey budur yani. Rabliğini ilan etmiş olur. Ve demek ki İslam'a göre bilginin kaynağı Allah'tır yani. Bunu anlamış oluyoruz. Yani hidayetin kaynağı Allah'tır. İnsanın kendisinin bir hidayet yolu bulabilmesi mümkün değil, başkalarına da gösterebilmesi de mümkün değil. O halde bilginin kaynağı Allah'tır. Her şeyin kaynağı O olduğu gibi, her şeyi yaratan O olduğu gibi, bilginin kaynağı da O'dur. Demek ki Batı medeniyeti bilginin kaynağı olarak vahyi kabul etmez. Medeniyetlerin temelde farkları vardır. O en temel farklardan birisi de budur. Batı medeniyetinde bilginin kaynağı mevcudattır. Yani bilgidir, gözlemdir, mevcut varlıklar üzerine yapılan deneyler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Gözleme dayalı, deneye dayalı bilgiler. Bilim yani, bilginin kaynağı olarak kabul edilir. Halbuki bu sağlam bir kaynak değildir. Çünkü bilim hata ediyor, sürekli hata ediyor. Dün ürettiği bir ilacın yanlışlığını görüyor ve tekrar kendisi iptal ediyor. Dün ortaya atılan bir teori, Einstein gibi, Newton gibi, fiziğin babalarının bile ortaya attığı teori bile olsa, yanlışlığı ortaya çıkıyor. Atom parçalanmaz demişti, atom parçalandı. Bütün teoriler çöküyor yani. Bilim dün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor. Öbür gün başka bir şey söylüyor. Her gün bir şey söylüyor. Bir bilim adamının dediğin diğer bilim adamı reddediyor. Demek ki bilim mutlak doğrulara ulaşamıyor. Tahminlerde bulunuyor. Nadiren kesin doğrulara ulaşıyor. Çok temel meselelerde nadiren kesin doğrulara ulaşıyor. Ama aslında ondan da tam emin olamıyor. Çünkü ileride bir başka bilim adamı çıkıp da onun da yanlışını ispat ederse eder mi eder yani belli olmaz. Tam da emin olamıyor. Dolayısıyla yani bugüne kadar bilimin geçirmiş olduğu aşamalara bakılırsa, bilim her gün bir önceki günkü dediğini reddediyor. Daha doğrusunu buluyor. Daha doğrusunu, daha doğrusunu, daha doğrusu daha az yanlışını buluyor. Dün dediğim yanlışmış diyor. Doğrusu buymuş diyor. Yarın da onu da değiştiriyor. Hayır öyle değilmiş diyor. Şöyleymiş diyor. Mesela bir çocukluğumuzda ne öğrendik? Güneş duruyor. Dünya etrafında dönüyor. Böyle öğrendik. Ama şimdi mesela Güneş'in de Dünya ile beraber sistem olarak Güneş ve gezegenleri Jüpiter, Mars, Neptün, Plüton hepsi beraber Dünya ve Ay hepsi birlikte gidiyorlarmış. Bunu şimdi bilim bunu tespit etti. Sistem, Güneş sistemi olarak birlikte hareket ediyoruz. Hem de 700 bin kilometre saat hızla. Uçaklar 700 kilometre ile falan gider yaklaşık olarak. Normal uçaklar. 700-800 civarında. Yani Güneş sistemi 700 bin kilometre hızla gidiyor. Dehşet verici bir hız yani. Yani demek ki bir anda duruverse mesela, hani bir yere çarpsa, bir anda duruverse 700 bin kilometre hızla uçarız yani. Mermiden daha hızlı gideriz yani. Yani bilim her gün bir şey söylüyor. Şimdi böyle kesin olmayan bir kaynağa çok güvenmek doğru olmaz bir kere. Bilim zaten bunu söylüyor yani. Yani bana çok güvenme diyor zaten bilim. Ben her gün görüyorsun bak değiştiriyorum diyor dediğimi. Kesin sonuca varamıyorum ben. Çünkü ilim öyle bir geniş ki tam buldum diyorsun meğerse hiçbir şey bulmamışsın. Newton der ki dünya beni nasıl görecek bilemem. Yani fiziğin babası diyecekler, çok alim diyecekler. Süper fizikçi diyecekler, diyecekler de diyecekler ama ben kendimi nasıl görüyorum bana sorarsanız diyor. Ben kendimi denizin kıyısında bir iki parlak taş bulmuş, onunla oynayan çocuk gibi görüyorum. Daha denize giremedim bile. Daha denizin kıyısındayım. Bir iki parlak taş bulmuşum. Ama uzaktan da olsa denizi görebilmiş bir adam. İlmin deniz olduğunu anlamış. En azından bu kadarcığını anlayabilmiş. Ucu bucu yok anlamış yani bunu. Şimdi böyle bir bilime insanoğlunu güvenip de Allah'a o bilimi yaratan, kainatı yaratan, Allah'tan gelen vahye güvenmemesi ne büyük bir zulümdür, cinayettir ve ahmaklıktır. Yani insanın tespitlerine güveniyor. Deneyler sonucu elde edilen, bin defa da yanlışlığı ortaya çıkmış olan bu bilgilere güveniyor. O her şeyi yaratan Allah'tan gelen mutlak doğrulara güvenmiyor. Halbuki işte bu ayette Fatiha'da şunu görüyoruz. Yani ya Rabbi, alemler Rabbi sensin, hidayet de senin elindedir. Yol göstermeyi de bilen sensin. Bilginin kaynağı sensin. Dolayısıyla İslam medeniyetinde bilginin kaynağı önce vahidir, sonra bilimdir, mevcudattır. Batı bir kere vahyi bilimsel olarak görmemekle bir kere en büyük cinayeti yapıyor ve hatayı işliyor. Bilginin kaynağı Allah'tır ve Allah'tan geleni kabul etmiyor. Mesela dini bir şey söylediğiniz zaman, Kur'an'a dayalı olarak bir şey dediğinizde, o bilimsel değil diyor. Neymiş yani bilimsel? Senin Profesör George'un söylediği mi bilimsel oluyor? Profesör George söyleyince bilimsel oluyor, Allah söyleyince bilimsel olmuyor öyle mi? Ya bu ne büyük küstahlıktır yani. Ve bu nasıl bir ahlaksızlıktır ki, bu nasıl bir kula kulluktur yani bu? Kullara kul olmuş Allah'a kulluk yapmak istemiyor. Bilime kul olmuş, bilimi kiliseleştirmiş, bilimi üniversiteyi, laboratuvarı mabet haline getirmiş, ona tapıyor. Bilime tapıyor, Allah'a tapmıyor. Madem ki bilginin kaynağı vahiydir, o halde insan öncelikle yani bunu isteyerek kitap okumaya başlamalı. Çünkü Allah hidayetin kaynağıdır ve Allah'ın kitabı ile hidayete insan ulaşabilir. İşte bunu dua ederek insan başlıyor. Ve kul dua etmiş oluyor. Ya Rabbi ihdinas sıratal mustakim. Allah da cevap veriyor. Elif la mim zelikel kitab la raybe fi huden lil muttakin. Ya Rabbi bizi hidayet yoluna ilet diyorsun Fatiha'da. Allah da buyuruyor ki tamam. Sen madem ki istedin al sana zelikel kitab. İşte bu. İşte bu kitap. Hidayetin kaynağıdır. La raybe fih, onda şüphe yoktur. Huden lil muttakin, o muttakiler için hidayettir. Demek ki herkese de değil. Demek ki hidayet isteyenlerin ne olması lazım? Allah'tan korkan olması lazım. Yani herkese hidayet olmuyor Kur'an. Bazılarının küfrünü arttırıyor, bazılarının hidayetini arttırıyor. Kimin hidayetini arttırıyor? Korkanın, doğruyu arayanın. Sırat-ı müstakimi arayan kimselere Allah bu şekilde gösteriyor. Yani kul dua ediyor, istiyor Allah'tan, Allah da gösteriyor yani. İşte diyor bununla hidayete erebilirsin yani. Ve Fatiha'nın başında besmele var biliyoruz. Ondan evvel de euzu çekilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim denir. Namazın başında ilk rekatında. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an okuyacağın zaman o şey taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Yani euzu çek. Fatiha da Kur'an'dan olduğuna göre demek ki euzu ile başlanması gerekiyor. Namazın ilk rekatında euzu çekilmesi, sonraki rekatlarında çekilmemesinin sebebi budur. Yani Fatiha Kur'an'dandır ve sen Kur'an okumaya başlarken zaten euzu çekmiş oluyorsun. O şeytandan Allah'a sığınmış oluyorsun. Ve ondan sonraki rekatlerde her seferinde söylemen gerekmiyor. Nasıl ki Kur'an okurken euzu çekiyorsun, sonra her ayette bir daha euzu çekmiyorsun. Ya da her surede çekmiyorsun. Mesela Kur'an okurken diyelim ki Fatiha'da çekiyorsun. Ondan sonra mesela Bakara'ya geçtiğin zaman yalnız besmele çekiyorsun. Mesela Elem Tere'yi okuyorsun euzu çekerek yeni başlıyorsan. Elem Tere bittikten sonra Li'lafi'ye geçeceksin Kureyş suresine yani. Euzu çekmiyorsun, yalnız besmele çekiyorsun. Çünkü zaten Kur'an okumaya başlarken euzuyu çektin. Euzu nedir? İnsanın dilini kirlerden temizlemesidir. Çünkü sen Allah'ın kelamını okumaya başlayacaksın. Ve Allah'ın kelamını okurken kirlenmiş bir dille okumamak, günahlara batmış, gıybet etmiş, iftira etmiş, küfür etmiş bir dille okumuş olmamak için temizlik yapıyorsun. Tıpkı namaz kılarken abdest almak gibi bir şey. Namazda abdest, Kur'an okumada da euzuz adeta öyle yani. Abdest azalarını temizliyor, abdest suyu. Euzu da dili temizliyor ve kirlenmemiş temiz bir dille okumak maksadıyla euzu çekiliyor. Ve racim olan şeytandan taşlanmış, mercum olan şeytandan Allah'a sığınıyor insan. Şeytan nedir? Allah'tan uzaklaşmış olan demek. Şeytan kelimesi Arapça'da rahmetten uzak olan, Allah'tan uzak olan, gazaba uğrayacak olan, rahmetten kovulmuş olan. O yüzden şeytan diyoruz. Kur'an-ı Kerim iblisten bahseder. İblis şeytandır. Ve her şeytan, her iblis Yani iblis aslında o kafir cinnin adıdır. Ama Allah rahmetinden kovulduğu için, cezaya ve azaba müstahak olduğu için şeytan da denilmiştir. Ve bu şekilde yani Fatiha okumaya başlıyoruz. Euzu çekmek suretiyle. Allah Resulü'nün biraz evvel söylemiş olduğum hadisinde Kur'an'ın en önemli suresi, en büyük suresi, ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Zebur'da benzeri olmayan sure dediği demesinden anlıyoruz ki demek ki surelerin bir kısmı bir kısmından üstün olarak görülebilir. Benzeri yok diyor, hepsinden üstün olan odur buyuruyor. Demek ki surelerin bir kısmı bir kısmından üstün, mesela peygamberler gibi yani. Evet, biz peygamberler arasında iman noktayı nazarında bir ayrım yapamayız. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Resulleri arasında bir tefrik yapmıyoruz, bir ayrım yapmıyoruz, hepsine iman ediyoruz. Ama tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık buyuruyor. Minhum men kellem Allah. Kimiyle Allah konuştu? Yani Musa ile. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Kimini de Allah derece derece yükseltti. Demek ki peygamberlerin dereceleri aynı değil. Aynı şekilde surelerin de derecelerinin aynı olmaması normaldir. Yani bu hepsi kelamullah olması noktayı nazarında aynıdırlar. Hepsi vahidir. Hepsi kelamullah'tır. Hepsi mucizevidir. Hiçbirinin benzeri getirilemez. O yönüyle aynıdırlar. Kelamullah olması noktayı nazarında ve mucizevi olması yönünden hepsi aynıdır. Ama insanlara faydalı olması yönünden kısa olanlar daha faydalı olabilir. Çünkü insanlar onu ezberler. Ama uzunları ezberleyemez. Hem de bütün Kur'an'ın özeti olduğu için insan Fatiha'yı iyi anlasa muvahhid bir Müslüman olur. Fatiha'yı iyi anlasa, kısa olduğu halde, kısa bir şey. Yani Allah neden ebedi cehenneme atıyor kafiri? Sebebi bu yani. Kısa bir Fatiha'ya bile kafa yormuyor. Gece gündüz çalışıyor, koşturuyor, para kazanıyor, şan şöhret peşinde koşuyor. İnsanlara kendini beğendirtmek için canını veriyor. Ama Allah'ın kelamını anlamak için yarım saatini vermiyor. Bir Fatiha'ya yarım saat kafa yorsaydı, muvahhid bir Müslüman olurdu. Tevhidi kabul eden, Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımayan bir insan olurdu. İşte bu yönüyle Fatiha hem kısa hem çok manalı olduğu için diğerlerinden daha faydalı ve daha üstün olarak görülmüştür. Ve Fatiha rukiyede de kullanılmıştır. Sahabeden bir kısmı yolda giderlerken acıkmışlar, bir yere uğramışlar, bir köye denk gelmişler. Ve onlardan yemek istemişler. Onlar da yemek vermemiş. Bunlar yollarına devam etmişler. Biraz sonra arkalarından bir genç kız koşarak gelmiş, demiş ki reisimizi yılan soktu. Erkeklerimiz de yok. İçinizde okumayı, üflemeyi bilen var mı? Diğerleri biz bilmeyiz, böyle bir şey öğrenmedik peygamberimizden diyorlar. Bir tanesi diyor ben okurum. Gidiyor, okuyor ve Allah'ın izniyle hasta iyileşiyor. Ve onlara süt verilmesini emrediyor reis. Bir de bir sürü koyun verilmesini emrediyor. Ve gel bunu peygamberimize soruyorlar. Ondan evvel kendisine sormuşlar. Demişler ki biz böyle bir şey bilmiyoruz. Sen nerede öğrendin? Ne okudun? Demiş ki Fatiha okudum. Ben de başka bir şey bilmiyorum. Fatiha okudum. Allah şifa verdi. Efendimiz'e sormuşlar. Buyurmuş ki, demişler ki yani ya Resulallah o koyunları alalım mı? Yani caiz mi? Hani Kur'an okuma karşılığında para alınmaz. Fakat bu bir tedavi. Ve bir hediye. Yani şart koşulmuş da değil. Hani alabilir miyiz ya Resulallah? Buyurmuş ki alın, benim payımı da unutmayın. Mübarek sanki yani bilmeyen de zannedecek ki böyle her gün kebap yiyen, koyun kesen birisidir. Aldığı koyunları da hep dağıtırdı gene. Açlıktan ayağa kalkacak hali kalmazdı. Ama gelenleri de hep dağıtırdı. Şimdi bunu okuyan, bunu duyan bir insan hem peygamberimiz herhalde bir çok düşkün yemeğe filan, göbekli hocalar gibi filan zannedecek. Haşa, Allah Resulü öyle değil yani. Şaka yapıyor sadece. Yani ashabıdır, arkadaşlardır, onlara takılıyor böyle ara sıra. Yani biraz onları rahatlatıyor aslında. Bundan şunu anlıyoruz. Demek ki Fatiha rukya olarak da okunabiliyor. Yani şifa niyetiyle okunup üzerine üflenme tarzında okunabiliyor yani. Ve okuyup üfleme var demek ki İslam'da. Peygamberimiz de her geceleyin okurdu, üzerine üflerdi. Bunlardan anlaşılıyor ki Fatiha'nın böyle bir şifa yönü de var. Zaten Kur'an şifadır. Müminlere, iman edenlere şifadır. Bazen kafire de şifa olur bedenine. Hazreti Ömer haber ediyor Bizans'ın hükümdarı. Diyor ki doktor doktor gezdim, bir sürü doktor getirdim. Hiç kimse fayda etmedi. Başım çok ağrıyor, hiç geçmiyor ağrısı. Acaba sizin o taraflarda bir doktor, bir iğne, ilaç, bir şey yok mudur? Diye Hazreti Ömer haber etmiş, bir mektup göndermiş. O da bir kağıda bir şey yazmış, göndermiş. Demiş ki bunu başlığının içine koysun, tacının içine koysun. Başına ne giyiyorsa artık, bunu başına taksın. Bir takke gönderiyor, bunu taksın diyor. Adam bunu taktığı zaman o hükümdar iyileşiyor, baş ağrısı kalmıyor. Sonra kaldırdığı zaman gene baş ağrıyor. Merak ediyor bunun içinde ne var acaba diye. Bakıyor besmele. Fatiha gibi besmelenin de böyle bir rukya yönü var yani. O da şifa oluyor. Anlıyor ki bu besmelenin de böyle bir faydası var. Bedene şifa yönü var. Hani bir Müslüman bunu yapsa, bilerek yapsa hani mesela, deriz ki psikolojiktir hani. İşte Müslümandır, besmeleye de iman ediyor. Onun için öyle hissediyor, iyileşmiş gibi hissediyor kendini yani. Hayır, bu adam Müslüman da değil. İçinde ne olduğunu da bildiği de yok. Açınca görüyor besmele olduğunu. Demek ki bilmese de, inanmasa da böyle bir yönü var yani besmelenin de, Fatiha gibi şifa yönü var. Evet. Müslüm'de bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki kul Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman, yani Fatiha'ya başladığı zaman Allah der ki kulum bana hamd etti. Errahman Rahim dediği zaman Allah der ki kulum beni övdü, beni sena etti. Malik Yevmiddin dediği zaman Allah Azze ve Celle der ki kulum beni yine övdü. Sonra ya kena abdu ve ya kena sta'in dediği zaman Allah der ki bu benimle kulumun arasındadır. Fatiha Kur'an'ın kalbidir. Fatiha'nın kalbi de bu ayettir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kur'an'ın kalbi olmuş oluyor bu ayet yani. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Kul iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dediğinde Allah öyle buyurur. Bu benimle kulumun arasındadır ve kulumun istediği kendinindir. Sonra kul ihdina sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin dediği zaman yine Allah Azze ve Celle buyurur ki bu kulum içindir ve kulumun istediği kendisine verilmiştir. Demek ki biz Fatiha okurken bu şuur içerisinde okumalıyız. Biz yani Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimizde, Allah'a hamd ettiğimizde Allah da bize cevap veriyor demek ki. Yani kul Rabbine böyle yalvardığında veya Rabbini övdüğünde Allah da cevap veriyor. Allah ne kadar mütevazidir. El-mütekebbirdir ama kibriya onundur. Kendini ne kadar övse de azdır. Biz Allah'a ne kadar övsek de azdır. Çünkü ilmi, kudreti, rahmeti sonsuzdur. Allah bu kadar yüce makamına rağmen kulunun dediğine cevap veriyor. Bazen bir insan icabına bir insana cevap vermeye tenezzül etmediği oluyor. Sen de kimsin dediği böyle içinden böyle geçirdiği oluyor. Bir yetkili adam bir yetkisiz adama icabında çık dışarı bile diyor. Kapıyı çalıyorsun müdür efendinin yanına gireceksin. İcabında müdür biraz da ters tarafına denk geldiyse çık dışarı da diyebiliyor. Allah Azze ve Celle ise kulunun hamdini cevaplandırıyor. Er-Rahman Rahim diyor, onu cevaplandırıyor. Malik Yevmiddin diyor, Allah da ona cevap veriyor. Allah tabi aynı anda bütün mahlukatın isteklerine cevap verebilir. Allah'ı insana benzetmek caiz olamaz. Aynı anda bütün mahlukatın isteklerine, taleplerine cevap verir, imdadına koşar. Yani Allah'ı insana benzetmemek gerek. Nasıl oluyor dünyanın her tarafında herkes Fatiha okuyor. Allah hepsine cevap mı veriyor? Allah'ın kullarıyız biz. İnsan bile artık bugün bunu başarabiliyor. İnsan bile bir anda bütün dünyanın lambalarını yakabiliyor. Şaltere indirdi mi? Bütün şehrin lambaları yanıyor. Bir anda her tarafı ışığa kavuşturabiliyor. Cep telefonlarınızla isteseniz kaç kişiye aynı anda mesaj gönderebiliyorsunuz? Hele mesela bu telefonların telefon şirketleri Telsim gibi, Turkcell gibi filan, Avia gibi mesela bu şirketlerde öyle cihazlar var ki mesela milyon kişiye mesaj gönderiyor aynı anda. Aynı anda telefonlar çalmaya başlıyor. Mesaj geliyor. Aynı anda hepsine birden geliyor. Yani insanın bile artık buna bugün gücü yetiyor. Allah öyle bir ilim vermiş insanoğluna. İnsan böyleyken Allah nasıl olur da hepsinden birden cevap veremez? Yani böyle bir şey düşünülemez yani. F- Fatiha hakkında Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatihatil kitabı okumayan namazı yoktur. Buna dayanarak Şafiler der ki Fatiha farzdır. Çünkü Fatiha'sı olmayan namazı yoktur buyuruyor. O halde Fatiha farzdır. Hanefiler de diyor ki hayır farz değildir. Çünkü Allah Resulü birisine tekbir aldıktan sonra Kur'an'dan kendisine kolay gelen okumasını söylemiş. Tekbir al, ondan sonra sana Kur'an'dan kolay geleni oku. Bir de Kur'an-ı Kerim geçen de ele aldığımız Müzzemmil suresinin sonunda öyle buyuruyordu hani fakra o ma teyessere minh. Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Buna dayanarak Hanefiler diyor ki demek ki Fatiha farz değildir. Ancak o hadiste de yani Fatiha'sız namaz olmaz, Fatiha'sız namaz kılanın namazı yoktur dediğine göre bu iki bilgiyi birleştirdiğimiz zaman o zaman Fatiha'nın vacip olduğu anlaşılır diyorlar Hanefiler. Yani Fatiha'sız namaz olmaz, Fatiha okumayanın namazı olmaz hadisiyle size Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyun ayeti ve işte tekbir al ondan sonra sana kolay geleni oku hadisi. Bunları birleştirdiğimiz zaman anlaşılıyor ki Fatiha okunması lazımdır. Ama farz değildir. E nedir? Vaciptir diyor Hanefiler. Farzla sünnetin arasında vacibi keşfedenler Hanefilerdir. Diğer mezheplerde ya farzdır ya sünnettir. Ortası yoktur. Hanefiler ise farzla sünnetin arasında vacibi tespit etmişlerdir. Eğer emrediyorsa ama delil zanni bir delil ise ve iki ihtimale gelme ihtimali varsa, birkaç manaya gelme ihtimali varsa o zaman ona vacip derler, farz demezler. Mesela bu ele aldığımız konuda Fatiha okumayanın namazı yoktur derken acaba ne kastediliyor? Yani bunu başka türlü anlayamaz mıyız? Yani Fatiha farzdır demek midir yoksa başka ihtimal var mıdır? Çünkü ayette kolay geleni okuyun buyuruyor. Ona göre anlamak zorunda kalıyoruz. Ve o zaman diyorlar ki Hanefiler demek ki Fatiha'sız namaz eksik olur denilmek isteniliyor. Namaz Fatiha okumadan namaz kılanın namazı yoktur. Yani tam olarak yoktur. Yani eksiktir. Denilmiş oluyor. Dolayısıyla da buna göre namaz yine olmuş oluyor ama eksik olmuş oluyor. Bu duruma göre de vacip olmuş oluyor. Çünkü farzın terki namazı tamamen bozar. İadesi gerekir. Ama vacip olursa vacibin terki durumunda sehiv secdesiyle kurtarır. İşte Hanefiler o yüzden Fatiha'ya vacip der. Fatiha okumadıysa sehiv secdesi yapması gerektiğini söylerler. Yani çünkü vacibi terk etmiştir. Ama farz olsaydı Şafilerin dediği gibi o zaman o secde-i sehiv kafi gelmez. Namazın iadesi gerekir. Dolayısıyla bir Şafi'nin Fatiha okumadan namaz kılsa namazı iade etmesi gerekirken Hanefi ise secde ile kurtarır. Tabii ki bunu kasıtlı yapmamalıdır. O ayrı bir mesele ama hüküm böyledir yani. Evet. Bir de cemaat Fatiha, İmam Fatiha okurken cemaat de okuyacak mı? Meselesi de tabii bu arada konuşulmuştur. Bazılarına göre imam sesli okuyorsa cemaat okumaz. Bazılarına göre imam sesli de okusa gene cemaat okur. Birinci görüş İmam Malik'in görüşüdür. Sesli namazlarda akşam yatsı ve sabah cemaat okumaz. İmam zaten okuyor sesli olarak. Ama öğlen ikindinde imam sessiz okuduğu için cemaat de okuyacak diyor Maliki mezhebi. Şafiler ise diyor ki her zaman okuyacak. Çünkü namaz Fatiha'sız olmaz. Hanefiler de diyor ki tam tersine, ne sesli ne sessiz. Hiçbir namazda cemaat okumaz. İmam zaten ne diye imam olmuş? İmam niye imam olmuş? İmam cemaat namına konuşur. Dolayısıyla imam varken cemaat okumaz. İmamı dinlemek, susmak gerekir diyorlar. Ama sesli ama sessiz. İmam sonuçta okuyor onu. Ve imam okuyorsa susmak gerekir. Hatta hani şöyle bir hikayesi var bunun. İmam-ı Azam'ın yanına gelmişler bazı kimseler. Demişler ki sen Fatiha'sız olur mu diyorsun yani? Hani imam okuyor, cemaat okumayacak falan, öyle mi diyorsun? Evet diyor. İşte nasıl bunu söylersin falan filan böyle itiraz ediyorlar. Fatiha'sız namaz olur mu? Diyor ki hepiniz beraber konuşuyorsunuz. Anlayamıyorum. İçinizden diyor birisini seçin de onunla konuşayım. Tamam diyorlar. İçlerinden birini seçiyorlar. O konuşmaya başlıyor. İmam-ı Azam diyor ki bakın gördünüz mü imamınız konuştu hepiniz sustunuz. Onu imam seçtiniz. Ve o konuşunca hepiniz susup onu dinliyorsunuz. Demek ki diyor, imam konuştum cemaat dinler diyor. Tabi şimdi İmam-ı Azam'ın delili bu değil aslında da. Yani bakıyor ki cahiller. Yani onların anlayacağı dilden konuşuyor yani. Şimdi onlara ilmi deliller sunsa anlamayacaklar zaten. Onların anlayacağı dil budur. Aklı bir şey söylüyor. Onların aklına göre konuşuyor yani. Yoksa elbette ki asıl delili demin söylemiş olduğum ayet ve hadistir. Bu da akli bir, tali bir delildir, yardımcı delildir yani. Evet. Şimdi Fatiha'da önce besmele ile başlıyoruz. Dolayısıyla İslam kültüründe demek ki her hayırlı işe besmele ile başlamak esastır. Yani Fatiha'nın başında besmele bir ayet midir? Değil midir? Tartışmalıdır. Hanefilere göre besmele Fatiha'dan bir ayet değildir. Hiçbir sureden de ayet değildir. O bir fasıladır. Ayırmak içindir yani. İki sureyi ayırmak içindir. Önceleri Peygamberimiz besmele yokken ayırmıyordu. Öyle bir şey bilmiyordu. Sonra besmele geldi ve ayırdı. Yani surelerin arasını ayırmak içindir. Hanefilerin görüşü budur. Dolayısıyla Hanefiler besmeleyi Fatiha'dan kabul etmezler. Dolayısıyla da onu sesli okumazlar. Sesli namazlarda sesli okumazlar. Çünkü zaten besmeleyi Fatiha'dan saymıyor. Fatiha'dan sayanlar ise onu sesli okurlar. Fatiha'nın birinci ayeti olarak Bismillahirrahmanirrahim'dir diyenler, o öyle kabul edenler onu sesli de okuyorlar. Şafiler öyledir mesela. İmam Şafii'den birkaç rivayet var bu hususta. İşte bir görüşe göre, bir rivayete göre böyledir. Yani o hem Fatiha'nın başında hem de Zamm-ı Sure'nin başında Besmele'yi sesli okumuştur. Okunacağına dair fetva vermiştir. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle sesli. Sonra Fatiha bitince yine Bismillahirrahmanirrahim, İnna a'taynakel kevser mesela. Yani hem Fatiha'da hem de Zamm-ı Sure'de Besmele'nin sesli okunacağını söyler. Bir görüşe göre yani bir rivayet kendisinden bu şekilde gelmiştir. Bazı rivayetlerde bir görüşe göre de öyle. Yani Besmele Fatiha'nın başında bir ayettir. Ama diğer surelerin başında bir ayet değildir. Ayırmak içindir sadece onları. Dolayısıyla Besmele'nin Kur'an'dan bir ayet olup olmadığı tartışmalıdır. Bir tek Neml suresindeki Belkıs'ın mektubundaki Besmele. İnnehu min Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a gönderdiği o mektuptaki Besmele. İnnehu min Süleyman, innehu ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu Süleyman'dan geliyor ve de Besmele ile başlıyor. O ayette, Neml suresindeki o Besmele Kur'an'dandır. Bunda icma vardır. İttifakla o Besmele'nin Kur'an'dan olduğu bilinmektedir. Buna ittifak edilmiştir. Ama başka Besmeleler, yani Kur'an'daki 113 Besmele, 114 sure var. Tevbe suresinin başında Besmele yok. Onu çıkartırsan 113 tane kalıyor. 113 tane Besmele Kur'an'dan mıdır, değil midir, tartışmalıdır. Yani iki surenin arasını ayırmak için konulmuş olma ihtimali olduğu için tartışma ondan dolayıdır. Yoksa zaten sonuç itibariyle bu Kur'an'a herkes iman ediyor ve sahabenin yazdığı o ana nüshada, imam olan mushafta da zaten Besmele her surenin başında var. Ebu Bekir Sıddık zamanında toplanmış olan, daha sonra Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış, dünyaya dağıtılmış olan o ana nüshalarda Besmele var. Onda yani bir şüphe yok. Sadece var da bu Kur'an'dan mıdır, değil midir? Yani ayırmak için mi konulmuştur? Yoksa surenin ilk ayeti midir? Şimdi her surenin başında olduğuna göre, Tevbe dışında bütün surelerde olduğuna göre, bütün surelerin de Besmele ile başlıyor olması mantıklı değil. Yani o surenin ilk ayeti, 113 surenin ilk ayetinin Bismillahirrahmanirrahim olması mantıklı değildir. Çünkü bütün surelerin hepsinin aynı cümleyle başlaması mantıklı değil. Allah başka bir şekilde başlamayı bilmiyor mu ki hep öyle başlasın yani? Yani insan bile mesela farklı cümleler kuruyor, farklı şekilde başlıyor. Allah hep aynı cümleyle neden başlasın yani? O yüzden Hanefiler Besmele'yi Fatiha'nın başından ya da başka surelerin başından birinci ayet olarak kabul etmezler. Çünkü bakın mesela ondan sonraki ayete bakalım. Mesela işte Bismillahirrahmanirrahim, Elif la mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim li ilafi Kureyş. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Bak hep farklı. Yani surelerin başları farklı. Dolayısıyla hepsinin ortak olduğunu söylemek, hepsi besmeledir demek. Aslında Kur'an'ın Kur'an'a olan saygıyı azaltabilir bile hatta. Yani sanki bir sıkan bir başlama yöntemi. Hep aynı cümle, hep aynı kelimeyle başlanması sıkabilir de yani. Ondan dolayı Hanefilerin görüşü daha kuvvetli gibi görünüyor. Tabii o 113 besmeleyi Kur'an'dan sayarsanız ona göre de 113 ayet fazla olmuş oluyor. Ona göre kelime sayısı, harf sayısı fazlalaşmış oluyor. Tevbe suresinin başına besmele konulmamıştır. Çünkü bazılarına göre ondan evvelki sure olan Enfal suresinin devamı gibi olduğu için. Enfal suresi de cihattan bahseder. Bedir savaşı özellikle. Asıl konusu odur. Tevbe suresi de yine cihat suresidir. Ondan dolayı diyenler olmuşsa da, fakat daha kuvvetli olan kanaate göre tevbenin asıl konusu cihattır ve de çok sert başlar. Ultimatum diyerek başlar. Kafirlere bir ultimatumdur bu. Çok sert bir şekilde başladığı için dolayısıyla demek ki cihat konuşmalarında sert bir üslup olması normaldir. Çünkü cihadı konuşacaksın. Cihat konuşulurken Rahman ve Rahim uygun düşmüyor. Ondan dolayı besmele konulmamıştır tevbenin başına. Cihadı konuşacaksın, kafirlere ultimatum vereceksin ve bunu Rahman ve Rahim'le yapacaksın. Olmuyor, yakışmıyor. Onun için tevbenin başına besmele konulmamıştır. Bütün surelerin başında vardır, yalnız tevbede yoktur. Ve biz Bismillahirrahmanirrahim diye başladığımız zaman şu gerçekleşmiş oluyor. İnsan Allah'a sığınıyor, Allah'ın adıyla başlıyor ve her hayırlı işe böyle başlamak gerektiğini öğrenmiş oluyor. Demek ki Müslüman İslam kültüründe böyle olduğunu bilmeli ve her hayırlı işe başlarken, evinden çıkarken, tuvalete girerken bile Bismillah diyerek şeytandan Allah'a sığınarak girmek. Demek ki yani Allah'a sığınmak, Allah'ın adıyla başlamak insanı kötülüklerden de uzak tutar. Çünkü sen bir işe mesela besmele çekerek başladıysan ondan sonra nasıl kötülük yapacaksın ki? Mesela hiç kimse Bismillahirrahmanirrahim diyerek adam öldürmez yani. Öyle değil mi? Mesela hiç kimse Bismillahirrahmanirrahim diyerek içki içmez yani. Yani insan besmele çektikten sonra ondan sonra artık kötü bir iş yapamaz yani. İnsanı frenlemiş oluyor. Ve besmeleyle başladığı zaman o yapmış olduğu iş Allah'ın rızasına da uygun olmuş olur. Çünkü Allah'ın adıyla başlıyor, Allah da ondan razı olmuş oluyor. O halde yani Allah'ın yaptığımız işlerden razı olmasını istiyorsak, besmeleyle başlamak icap eder. Ve de Allah'ın rahmeti gelecektir kendisine. Çünkü Allah'ın adıyla başlıyor, şeytandan korunacaktır. Besmele'nin bir de böyle bir faydası olacaktır. Yani insan besmeleyi çekince Allah'ı hatırlayacak, haram işleyemeyecek, Allah'ın da rahmeti kendisine gelecek ve yardım görecektir. O yüzden besmelesiz başlanmış olan işler güdük kalır, sonu gelmez, yarım kalır. Hatta bazı rivayetlerde insan kendi hanımına yaklaşırken bile euzu besmele çekmesi tavsiye edilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınması, şeytanın o çocuğa müdahale etmesini engellemektedir. Euzu çekilerek eğer kişi hanımına yaklaşmış ise ve o birleşmeden kadın hamile kaldıysa, o çocuğa şeytanın musallat olması daha da zordur. Bugün çok insanlara şeytanlar musallat oluyorsa bunun bir sebebi de besmelesiz, euzusuz çocuklar çoktur bu zamanda. Ondan da bir sebep de odur. Elbette ki şeytan insana musallat olur. Tek bundan değil, hayırlı bir insan da olsa, anası babası muttaki de olsa, euzu besmele çekmiş de olsalar yine şeytan musallat olabilir, ama bu çok zor olur şeytan için. Allah Resulü öyle buyuruyor. Yani euzu besmele çekilmesini, şeytanın bu durumda yaklaşamayacağını, o çocuğa dokunamayacağını ifade ediyor. Bunun bir önlem olduğunu ifade ediyor yani.